Ayrım 6, sayfa 61. Lazarus, Lars Kepler. 12. bölüm. Yuna banyonun sürgülü kapısını açtığında portatif tuvaletle lavabo arasındaki üst dolaptan sarkan iri yarı, üst bedeni çıplak adamı gördü. Ayakları yere kadar uzanıyordu ama her iki bacağı da dizlerinden kırıldığı için ağırlığını taşıyamıyorlardı. Boynundaki uzun çelik tel Adem elmasının altındaki deriyi en az 5 santimlik derinlikte kesmişti. Kanlar kıllı göğsünden ve şişkin karnından kot pantolonuna akıyordu. Kimliğinden emin misin? %100 dedi Clara Yuna'ya yeniden dikkatle bakarak. Adamın yüzü paramparça olduğundan yüz hatları kaybolmuştu. İki yanına sarkan elleri hipostazdan kararmıştı. Yuna düşünceli bir ifadeyle duruşmadan sonra çok sayıda düşman edinmiş belli ki dedi. Kontrol ettiniz. İstatistiksel olarak intikam olağan dışı bir güdüdür dedi Clara araya girerek. Yuna cesedin arkasındaki duvara baktı. Adam boğulmadan önce uzun süre oksijensiz kalmıştı belli ki. Teli gevşetme çabasıyla ileri geri sallanarak lavaboyu kırmayı başarmıştı. Adamın ayakları yere değdiği için tam anlamıyla bir asılma sayılmasa da Yuna, hiyoid kemik ve tiroid kartilaj kırığı bulgularına rastlanacağından emindi. Maktulün koruyucu aile küçük suçlar, foğuş, steroidler, rohipnol gibi sebeplerle hayatı kararmış genç bir adamı baştan çıkardığı hipotezi üzerinde çalışıyorum, diye devam etti Clara, bir çift beyaz lateks eldiven çekerek. ''Mücadele olmamış.'' dedi Yuna.
''Öyle mi?''
''Sıkı bir mücadele vermiş olması gerekirdi ama eklemleri hiç zarar görmemiş.''
''Artık gördüğüne göre onu laboratuvara götüreceğiz.'' diye mırıldandı Clara.
''Kendini savunduğuna işaret edecek başka bir yarası da yok.'' diye devam etti Yuna.
''Ama olmalı.'' dedi Clara ölmüş adamın kollarını çevirerek.
''Kendini savunmamış.'' dedi Yuna sakince.
Clara Fisher iç geçirip kolları bırakarak dikkatle Yuna'ya baktı.
''Nasıl bu kadar şey biliyorsun?''
''Burada ne işin var?'' diye sordu Yuna.
''Ben de sana bunu sormayı düşünüyordum.'' dedi Clara.
Çantasından plastik bir kılıf çıkartıp ona eski model bir cep telefonu gösterdi.
''Telefon?'' dedi Yuna.
Clara, ''Kanepedeki minderlerin arasında bulduk. Fabian Dissinger'e ait.'' dedi ve kılıfın içinden telefonu açtı. ''İki gün önce bu numarayı aramış. Tanıdık geldi mi?''
''Bu benim numaram.'' dedi Yuna.
''Son aradığı numaralardan biri senin kişisel telefonundu.''
Yuna cep telefonunu çıkartıp aramaya cevap vermediğini gördü.
''Bana bildiklerini anlat.'' dedi Clara.
''Artık beni neden buraya çağırdığını biliyorum.''
''Seni neden aradığını söylemen gerekiyor.'' dedi Clara sabırsızlıkla.
Yuna başını iki yana salladı.
Fabian Dissinger hiçbir soruşturmamda yer almadı.
''Bana doğruyu söyle.'' dedi Clara sinirlenerek.
''Hiçbir fikrim yok.''
Clara bir tutam saçını ağzından çekti.
''Hiçbir fikrin yok demek. Yine de bir bağlantı olmalı.'' dedi ısrarla.
''Evet.'' diye onayladı Yuna ve asılmış adama doğru bir adım daha atıp gözlerine baktı. Şişkin morluklar ve kırmızı et parçacıkları gözlerden birini kapatmıştı ama diğeri açıktı ve mukoz uzarında küçük kan lekeleri vardı. Yuna'nın anladığı üzere Clara Fisher olay yerine vereceği tepkinin normalde inkar edeceği bir bağlantıyı ele verebileceği ihtimaliyle ona telefondan bahsetmemişti.
''Bana bir şeyler anlat.'' dedi kadın gözlerini ona dikerek.
Karavan soğuk olmasına rağmen üst dudağı boncuk boncuk terlemişti.
''Otopsiye girmek istiyorum.'' diye cevapladı Yuna.
''Mücadele olmadığını söylemiştin.''
''Şiddet tek taraflı, kontrolsüz bir öfke patlaması denilebilir. Ancak belirli askeri teknikler kullanılmış.''
''Polise katılmadan önce ordudaydın, özel harekat biriminde.''
İki adli tıp görevlisinin içeri girebilmesi için banyodan çıktılar. Görevliler yere bir ceset torbası serip kurbanın ellerine plastik torbalar bağladılar. Teli kesip iri ve katılaşmış bedeni indirdiler.
Görevler ölü adamın ağırlığı altında inlediler ve birbirlerine talimat vermeye devam ederek onu dar kapıdan ayakları önde dışarı taşıdılar. Onu torbanın içine yerleştirirken Yuna bir an için Fabian Dissinger'in geniş sırtını ve kıllı omuzlarını görebildi. Yuna yanlarına gidip durun, onu ters çevirin dedi.
Könnten Sie bitte die Lache auf den Bauch wenden diye Almanca tekrar etti Clara sakin bir sesle.
Adli tıp görevlileri onlara dik dik baksalar da çantayı tekrar açıp cesedi ters çevirerek Yuna ve Clara'ya yer açtılar. Yuna kurbağanın beline doğru bakarken kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Kürek kemiklerinin altından kalçasına kadar derisinde hasırda yatmış gibi olağan dışı çizgiler vardı.
''Sırtına ne olmuş?'' diye fısıldadı Clara.
Yuna koruyucu eldiven giymeye bile gerek görmeden çömeli parmak uçlarını bozulmuş derinin üzerinde gezdirdi. Tekrar tekrar kanayıp iyileşen yaralardan kaynaklı yüzlerce paralel yara izi vardı.
''Dedektif olarak efsanevi bir ünün olduğunu biliyorum.'' dedi Clara yavaşça. ''Öte yandan hüküm giydiğini de biliyorum.'' Şartlı tahliye aldın ve seni tutuklayıp sorguya götürebilirim tabii eğer açıklama.
Yuna ayağa kalkıp yanından geçti. Bardak ve kül tablolarının bulunduğu birkaç kanıt torbasını yanlışlıkla devirerek kapıdan geçip güneş ışığına çıktı. Clara hızla peşinden gelip
seni yakaladım değil mi Yuna dedi.
Yuna cevap vermeden çakılların üzerinden geçti ve telefonuyla ilgilenen adli tıp memurunu kenara iterek dış kapıya doğru yürüdü. Arkasından Clara'nın ''Durdurun onu'' dediğini duydu ama ısrarcı bir sesle söylememişti bunu. Yuna onu durdurmaya çalışabilecek herkesi yere sermeye hazır bir tavırla iki üniformalı memurun yanından geçti. Yüzünden niyeti açıkça anlayan polisler geri çekildiler. Karavandaki ölü adamın üzerinde dövüldüğüne dair işaretler vardı. Yurek Walter'ın ikiz kardeşinin sırtında da benzer yaralar vardı. Tıraş bıçağını bilemek için kaba bir deri parçasıyla, ustura kayışıyla yıllarca kırbaçlanmıştı. Yuna bu benzerliklerin ne anlama geldiğini henüz bilmiyordu. Ancak kendisine mesaj verildiğine şüphe yoktu. Otoparka doğru koşmaya başlayıp arabasına atladı ve arabayı döndürerek çamurların yanlardan sıçramasına sebep oldu. Kamp alanından uzaklaşırken Norveç Kriminal Polis Teşkilatı'nı aradı. Oslo'da ölü bulunan mezar soyguncusunun Summa'nın kafatasını soğutucuda saklayan adamın sırtında herhangi bir yara olup olmadığını öğrenmeliydi. 13. Bölüm. Yuna havaalanından çıkınca bir taksiye atlayıp Stockholm'un dışındaki Karolinska Enstitüsü'nün adli tıp merkezine gitti. Kırmızı tuğla binanın pencerelerinde Noel ışıkları, dışarıdaki çıplak çalılarda ise buz kaplı siyah yaban gülleri göze çarpıyordu. İlaçlar zihnini yeterince kullanamadığı hissi verdiği için Yuna bugün ilaçlarını almamıştı. Yıllar önce geçirdiği bir kazadan sonra Yuna küme baş ağrısı hastalığına yakalanmıştı. Bazen atak gelince birkaç dakika baygın kalıyor, bazen de ağrı şiddetli bir fırtına gibi geçip gidiyordu. Şu ana kadar ona iyi gelen tek şey Topiramate adlı bir anti-epilepsi ilacıydı. Yuna cam kapılardan geçip soldan koridora döndüğünde el arabasını iten yaşlı temizlikçiyle karşılaştı. ''Sindi nasıl?'' diye sordu Yuna.
''Çok daha iyi teşekkürler.'' dedi adam gülümseyerek.
Yuna polislik yaptığı yıllarda Nils Ole'nin ne bulduğunu duymak için bu koridorda kaç defa beklediğini hatırlamıyordu bile. İnceleyecekleri cesedin sadece fotoğrafı olduğu için bugün durum farklıydı. Rostock'ta ölü bulunan cinsel suçlu Fabian Dissinger uzun süre istismar edilmişti. Yara izleri o yüzüstü yatarken birinin onu yandan dövdüğüne işaret ediyordu. Yaralar iyileşmiş, yeni darbelerle tekrar açılmış, sonra yine iyileşmişti. Oslo'lu mezar soyguncusunun sırtında yara izi yoktu ancak ölmeden kısa süre önce ya kemerle ya da kayışla 5 şiddetli darbe almıştı. Ana otopsi laboratuvarının ışıkları yanıyordu. Saga sırtını fayans duvara yaslayıp çömelmişti. Nils ise laboratuvar önlüğüyle ayakta dikilip ince ellerini ovuşturuyordu.
Fotoğrafları Norveç Kriminal Polisi yolladı. Arabayla buraya gelirken elime geçti ve hemen sana ilettim diye açıkladı Yuna.
Teşekkürler dedi Nils. Saga bana sarılmayacak mısın diyerek ayağa kalktı.
Sarı saçlarını örmüştü ve her zamanki gibi rengi solmuş bir kot pantolonla boks kulübü ceketini giymişti.
Mutlu görünüyorsun dedi Yuna yanına gidip ona sarılarak. Sanırım öyleyim diye cevapladı Saga.
Yuna bir adım geri çekilip gözlerinin içine baktı. Saga elini birkaç dakika onun kolunda tuttu.
Bir polis memuruyla çıkmana rağmen.
Randy diye gülümsedi Saga. Nils Ole'nin bilgisayarını açıp e-postaları buldu ve eklere tıkladı. Nils iki olay yerinin görüntülerini açarken üçü ekranın karşısına geçmişti.
Bunlar ne anlatıyor dedi Saga sonunda. İki adam da aşırı bir güç ve inanılmaz bir vahşetle saldırıya uğrayıp öldürülmüş. İkisi de kendini savunmak için fazla çaba sarf etmemiş. Ve ikisinin de sırtında kırbaç darbesi var.
Yurek'in kardeşiyle aynı şekilde dedi Yuna.
Bu tartışılır dedi Saga.
Fabian Dissinger'in yara izleri Yurek Walter'ın ikizininkilerle aynı. Aslında ikizininkiler çok daha kötüydü tabii. Çok daha büyüktü ve...
O zaman aynı değiller dedi Saga.
Her iki kurbanın da benimle doğrudan bağlantısı vardı dedi Yuna.
Saga evet diye cevapladı.
Herkes Yurek Walter'ın öldüğünü söylüyor dedi Yuna bir süre duraksadıktan sonra. Ama ben belki öyle olmayabileceğini düşünüyorum.
Kes şunu dedi Saga gergin bir sesle.
Nils Oğlen endişeyle gözlüğünü düzelterek Yuna dedi. Elimizde bir ceset var ve DNA'sı da %100 eşleşiyor.
Yuna onun sözünü keserek kanıtları yeniden gözden geçirmek istiyorum dedi. Hala hayatta olabileceğine dair teorik bir ihtimal olup olmadığını görmeliyim. Ve
Nils yok diye araya girdi.
Saga başını iki yana sallayıp kapıya doğru yürüdü.
Yuna arkasından bekle bu seni de ilgilendiriyor dedi.
Ben dosyayı getireyim dedi Nils Oğlen dediğin gibi olsun.
Saga dönüp tekrar onlara doğru yürürken ikiniz de delirmişsiniz diye mırıldandı.
Nils dosya dolabının kilidini açıp Yurek Walter'la ilgili rapor ve fotoğrafların bulunduğu klasörü aldı.
Soğuk hava deposundan içinde formalinle saklanmış bir parmağın bulunduğu kapalı bir kavanoz getirdi. Cam parmağı biraz daha büyük gösteriyordu. Şişmiş parmağın çevresinde buz gibi soluk küçük beyaz parçacıklar yüzüyordu.
Yurek'in öldüğüne dair elimizdeki tek kanıt bu parmak dedi Yuna.
Saga sesini yükselterek bütün gövdesi vardı dedi. Kalp, akciğerler, karaciğer, böbrekler, bağırsaklar.
Saga dinle dedi Yuna. Bunu yapmak bildiklerimizin üzerinden birlikte geçmek istiyorum. Çünkü sonunda ya rahatlayacağız ya da...
Onu ben vurdum öldürdüm dedi Saga. O beni öldürebilirdi. Neden tereddüt ettiğini de bilmiyorum. Ama onu boynundan, kolundan, göğsünden vurdum.
Sakin ol dediniz ve onu bir ofis sandalyesine oturttu. Saga oturup yüzünü birkaç dakika ellerinin arasında tuttu. Sonra ellerini indirip derin bir nefes aldı.
Yurek Walter o gece öldü diye devam etti sesi boğularak. O an yaşananları kaç defa zihnimde canlandırdım bilmiyorum.
Derin karda koşmanın ne kadar zor olduğunu, ışığın küçük kristallerden nasıl yansıdığını, onu net bir şekilde görebiliyordum ve sonunda Glock 17'mle vurdum. İlk atış boynuna, ikincisi koluna isabet etti.
Yanına yürüyüp göğsüne üç el daha ateş ettim. Her atışım isabet etti ve kanının çıkış yaralarından karın üzerine aktığını gördüm.
Biliyorum ama...
Suya düşmesi benim suçum değil, kaldı ki suya da ateş ettim ve etrafında oluşan kan gölünü gördüm. Onu suyun içinde takip ettim ve ceset akıntıya kapılana kadar tekrar tekrar ateş ettim.
Nils Oğlen alçak sesle herkes yapması gerekeni fazlasıyla yaptı dedi. Polis aynı gece dalgıç ekibine nehirde arama yaptırdı ve ertesi sabah akış yönünde 10 kilometreden fazla bir alanı köpeklerle aradılar.
Cesedi bulmaları gerekirdi dedi Yuna kısık bir sesle.
Saga'nın aramaya tek başına devam ettiğini de biliyordu. Bu arama onun hayata dönüşünün bir parçası, olanları şahsen etraflıca ele almasının bir yoluydu belki de. Ona Hissingwick yakınlarındaki denize kadar nehri takip ettiğini, ardından haritada bir bölgeyi işaretleyip takım adaları karelere bölerek sistematik bir arama yaptığını anlatmıştı. Gelgit akıntılarını incelemiş, 100 kilometrelik kıyı boyunca her adaya ve kayalığa uğramış, bölge halkıyla ve yazlıkçılarla, balıkçılarla, feribot çalışanlarıyla, oşinograflarla konuşmuştu. "Onu buldum," diye fısıldadı Saga, kan çanağına dönmüş gözlerle Yuna'ya bakarak. "Lanet olsun Yuna, onu buldum." Bir yıldan uzun bir süren aramaların ardından Högmarsö'nün engebeli kuzey sahilinde bir adamla karşılaştığını anlatmıştı. Adam emekli bir kilise bekçisiymiş ve o sırada sahilden ağaç dalı topluyormuş. Saga onunla konuşmuş ve 5 ay önce kıyıda bir adamın cesedini bulduğunu öğrenmiş. Sonra adamla birlikte adanın yerleşim bölgesine gitmişti. Kilise bekçisinin kulübesi ve eski krematoryum şeker beyazı bir şapelin arkasındaydı. Yurek'in cesedi akıntıyla sürüklenmiş ve o kışın sonundaki fırtınalarla kıyıya vurmuş dedi Saga, gözlerini Yuna'dan ayırmadan.
"Hepsi doğru dediniz, anladın mı Yuna? Hepsi mantıklı, o öldü."
Yurek Walter'den geriye sadece gövdesi ve bir kolu kaldı diye devam etti Saga. Kilise görevlisi bana şişmiş cesedi el arabasıyla ormandan şapelin arkasındaki alet edevat deposuna bıraktığını söyledi. Ama koku köpeğini kudurttuğu için sonunda cesedi eski krematoryuma taşımak zorunda kalmış.
"Neden polisi aramamış?" diye sordu Yuna.
"Bilmiyorum. Kendi içkisini yapıyordu ve ufak çaplı işlerle geçiniyordu," dedi Saga. "Belki de çoktan bunamaya başlamıştı. Ama polisin gelip onu sorgulaması ihtimaline karşı telefonuyla cesedin fotoğraflarını çekmiş ve bir parmağı dondurucusuna saklamış."
Nils Olen dosyadan aldığı bir fotoğrafı Yuna'ya uzattı. Yuna fotoğrafı alıp otopsi laboratuvarının tavanındaki floresan ışıkların yansımasının engel olmayacağı şekilde açısını ayarladı. Kırmızı çim biçme makinesinin yanındaki beton zeminde başı olmayan şişmiş bir ceset yatıyordu. Etrafında bir su birikintisi vardı. Gevşek beyaz derisi göğsünden sarkmış ve 3 pürüzlü yara krater gibi açılmıştı. Saga fotoğrafı görebilmek için gelip onun yanında durdu.
"Bu Yurek, onu burada vurdum."
6. ayrımın sonu. Sayfa 69.